أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Hazreti Hafsa annemiz Gülistan'ı 13. bölümle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Hafsa annemiz ile Hazreti Ayşe annemiz kurgulayarak Resulullah Aleyhisselam'a bir şaka yapmışlardı. Bal şerbeti hikayesi ile ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak bu şaka zaman içerisinde farklı sonuçlar doğurdu. Her ikisini çok üzdü, korkuttu ve Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek yüzünde bir kendilerini affedeceği, bu yanlışlarından dolayı onlar için de Allah'tan af dileyeceği bir görüntü, bir şey görmek için çaba sarf ettikleri yerde kalmıştık efendim. Evet, hemen şu ifadeyi tekrarlayarak girelim. Ayşe annemiz ile birlikte bu tertibi yapan Hafsa annemiz radıyallahu anhuma gerçekten çok üzüldüğü gibi bu büyük hatayı nasıl telafi edeceğini düşünüp duruyordu. Genelde bu hadiseler anlatılırken kaynaklarımızda ya da hatiplerimiz, hocalarımız anlatırken olayı anlatırlar ama annelerimizin bu pişmanlık boyutuna fazla girmezler. İşte hadiseyi anlatırlar, gelen vahiy de anlatırlar. Bunlar hep doğrudur, yanlış değil. Ancak tekrar söyleyeyim, çok üzüldüğü gibi üzülüyor. Ama üzülmekle yetinmiyor. Bu hatayı nasıl telafi edeceğini düşünüyor. Bu oldukça önemli. Yine böyle derin derin düşünürken Resulullah Aleyhisselam yanına geldi. Çok çok önceleri Ayşe annemizi sizlerle paylaştığımda aynı sahnede Ayşe annemizin de yanına aynı şekilde gelmiş. Sonra diğer annelerimiz yanına gitmiş idi. İşte bu Ayşe annemizden sonra Hafsa annemizin yanına gelme sahnesidir efendim. Hepsinde o ifadeler aynıdır. Her zaman güler yüzle gelen Allah'ın Resulü bu sefer tebessüm etmiyordu. Onun bu halini gören Hafsa annemizin endişesi korkuya dönüştü. Bir kötülük yaptıkları yok. Bir hakaret yok. Yok, bir şey yok aslında. Bir şaka ama biraz dozunu aştı herhalde. Ve Resulullah Aleyhisselam da bunu geçen hafta ifade ettim. Şimdi yine söylemem gerekiyor. Elbette ki çok güzel, geçimli bir insandı aile reisi olarak. Ancak bazı kitapların yazdığı, bazı hatiplerin anlattığı gibi işte aile içinde problem, herhangi bir şey olduğu zaman bir şey yokmuş gibi davrandı ifadeleri yanlıştır. Bu ikiyüzlülüktür. Resulullah'a hele hiç yakışmaz. Bir şey olmamış gibi davranmak başka. Hadiseyi öğreniyor, vakıf oluyor, üzülüyor, bunu belli ediyor. Bu başka bir şey. Bağırıp çağırmamak başka, karşı tarafı kırmamak başka, bir şey yokmuş gibi, duymamış gibi ikili oynamak başkadır. sanırım biz büyük çoğunlukla anlayışlı olalım zannı ile hataları güya görmüyoruz. Hata görülmez mi? Hatayı göreceğiz. Ancak onun karşısındaki tepkimiz, tavrımız yine karakterimize göre olmalı. İşte burada Resulullah'ın tebessüm etmediğini gören Hafsa annemiz endişesi vardı zaten. Şimdi bu endişe korkuya dönüşüyor. Basit bir şakanın geldiği boyuttan ürpermeye başlıyor. Buna rağmen büyük bir ümitle Resulullah'a bakıyor. Çünkü oradan gelecek ne gelecekse. Resulullah Aleyhisselam gayet ciddiydi. Her zamanki gibi vakurdu yine. Ama aynı zamanda aldığı kötü bir haber ile gelip hanımını uyarmak üzere olan bir duruşu vardı. Dikkat et. Aldığı kötü bir haber ile gelip hanımını uyarmak üzere olan bir duruşu vardı. Ayşe annemiz gibi çok zeki olan Hafsa annemiz bu durumu fark ediyordu. Buna rağmen hayırdır inşallah gibi bir soru da soramıyordu. Çünkü tertibi beraber yapmışlardı Ayşe annemizle. Ümitli bakış ile endişeli duruş iç içeydi. Ama her zaman olduğu gibi ümit hepsinin önündeydi. Bu da Müslüman duruşu. Ümitsizlik haram biliyorsunuz. Hafsa annemiz kötü niyet olmaksızın yapmış oldukları bu tertibin bu şekilde gelişeceğini hiç düşünmemişti. Ama olan olmuştu artık. Belki geçen haftayı dinleyemeyen kardeşlerimiz var şu anda bizi dinleyen. Ne oldu acaba diye onları merak ettirmeyeyim. Ayşe annemiz baştan başlıyor kurgulamaya. Hafsa anneyle beraber Sevde anneye söylüyor. Safiye anneye söylüyor. Bunlar kaynaklarda var. Hepsine söylüyor ama bunlar kaynaklarda var. Bunları geçen haftalar gördük. Yani Resulullah yanına gelince efendim bir koku, kötü bir şey yemiş bir insanın kokusu gibi koku aldığını söylerseniz efendim megafir mi yedin yoksa diye sorarsanız megafir, urfut bunlar bal arısının toplayabileceği bal özü olan ağaçların çiçeklerinden bunlar. Yani kötü kokusu olan bir ağaç çeşidi. Aleyhisselam da kötü kokuları sevmiyor. Şimdi megafir yemeyecek, urfut yemeyecek ama bir bal şerbeti içirdi Zeynep annemiz. Efendim, yani kokuyorsun anlamına bir şaka yapacaklar. Aleyhisselam kokmayı sevmez, kokanı da sevmez. Soğan sarımsak helal. Ne bileyim pırasa, işte kokan yani yiyecekler. Ancak Aleyhisselam ne buyuruyor? Bunları yemeyin demiyor. Bunları yediğiniz zaman toplumun içine çıkmayın diyor. Milleti rahatsız etmeyin. Kendisi bu kadar bunu söyleyen bir peygamber yani kendisi bunları yemiyor. Yani kokar diye yemiyor. Olayın özü bu yani. Resulullah Aleyhisselam işte tabii onlar öyle deyince ben artık bundan sonra bal şerbeti içmeyeceğim diye bal şerbeti kendini haram ediyor yani. Olayın özü bu. Şimdi Resulullah Aleyhisselam artık bal şerbetini içmeyeceğini söylediği andan beri bütün annelerimiz büyük bir pişmanlıkla tevbe istiğfar edip duruyorlardı. Şaka yaptılar ama Resulullah üzüldü. Pişmanlar tevbe ediyorlar. Bir yandan da ümit korku arasında kalmış olmalarına rağmen büyük bir ümitle bekliyorlardı. Korku da var, ümit de var. Tekrar vurguluyorum, ümit daha baskın çıkıyor. Nihayet nazil olan vahiy bütün hepsini bir başka nur ile nurlandırdı. Şimdi efendim ayet-i kerimeleri okuyayım ben size inşallah. Ayet-i kerimeler Tahrim suresinin 1. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerimesi. Sadece bu ikisini inşallah sizlerle paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığını niçin kendine haram kılıyorsun? tebteğî merdâte ezvâcik, eşlerini, hanımlarını memnun edip rızalarını arayarak onları hoşnut edeyim diye Allah'ın helal kıldığı şeyi niye kendini haram kılıyorsun? Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Burada dikkat ettiyseniz annelerimize bir çıkış yok. Ama gelecek o. Burada Cenab-ı Hak önce Resulullah Aleyhisselam'a söylüyor. Ayet-i Kerime ey Nebi diye başlıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Resuluna özel olarak hitap ediyor yani. Bütün insanlarla iyi geçinmeyi emreden Allah-u Teala Hazretleri aile içinde de iyi geçinmeyi emretmektedir. Ancak burada durum biraz farklı tezahür ediyor. Hanımların rızasını gözeterek helal bir nimeti terk etmesini kınıyor. Helal bir nimeti terk etmesini kınıyor. Bu oldukça önemli. Allah bir şey helal kıldıysa helaldir. Ama bu arada Resulüne böyle bir şey yaptıranları da kınamış oluyor tabi. İşte incelik burada. Bunu görmemiz lazım. Allah-u Teala peygambere diyor. Yani sana helal olan bir şeyden niye kaçınıyorsun? Bunun altında ne yatıyor? Annelerimize de yani ne yapıyorsunuz ki böyle? Nasıl bir harekettir ki böyle? Benim Resulüm kendisine helal ettiğim bir şeyi sizden dolayı kendini haram kılıyor. Yani niye buna sebep oluyorsunuz der gibi. Çok bağışlayan ve çok esirgeyen derken de helal olan şeye dön dercesine bir mana çıkıyor ortaya. Helal olan şeyi şeye dön. Ayet-i Kerime'ye ikinci ayeti okuyalım yine Tahrim suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Allah gerektiği zaman yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Yani bir şekilde yemin ettiniz. Ancak bu yeminden dönmek hayırlı olacak. Dönersiniz yeminden ama döndüm demek yetmiyor. Yemin kefareti ödemeniz gerekiyor. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmayı ve kefaret ödemeyi size meşru kılmıştır. Vallahu mevlakum. Allah sizin mevlanızdır. Mevla, dost. Ve huvel alimun hakim. O her şeyi bilen alim, her şeye hükmeden hakimdir. Yemin etmiş de olsa dönülmesi gereken bir yemindi bu. Hemen ardından tatlı bir ahenk ile Mevlanız Allah'tır diyerek Cenab-ı Hak kulunu sahipleniyor. Subhanallah. Subhanallah. Ne güzel bir ifade bu böyle. O öyle bir Mevla ki her şeyi bilen, hikmet sahibi olan bir Allah Celle Celaluhu. Resulullah Aleyhisselam nazil olan vahyi tebliğ ve tebyin edince, yani gerekli açıklamayı yapınca, sevgili annelerimiz de kendilerine yakışanı yapmakta gecikmediler. Bu hepsi için geçerli ifadedir. Nedir bu? Biz hata ettik ya Resulallah. Biz hata ettik. Allah şahidimiz olsun ki kötü bir niyetimiz yoktu. Bizim için Allah'tan mağfiret dile. Sen de bizi affet ey Allah'ın Resulü. Burada ayeti kerimelerde, bu iki ayeti kerimede Allah-u Teala peygambere hitap ediyor. Yani anneler burada rahatlıkla bak Allah seni uyardı diyebilirler. Ama buradaki uyarı annelerden dolayı geliyor. Bunu onlar idrak ediyor. Dedik ya geçen derslerin birinde sıradan kadınlar değil bunlar. Değerli annelerimiz hiç eğip bükmeden hatalarını idrak ile idraf edip hemen özür dileyince Resulullah Aleyhisselam'la tebessüm ederek onların özürlerini kabul etti ve Allah'tan onlar için mağfiret diledi. Sevgili annelerimiz bununla da yetinmeyerek hepsi bir araya gelerek güzel bir yemek hazırlayıp ikram ettiler. Yanına da bal şerbeti koydular. Evet. Malum problem bal şerbetinden çıkmıştı. Resulullah Aleyhisselam tekrar eskisi gibi o içten tebessüm ile bakınca dünyalar onların oldu adeta. Şimdi hadiseleri anlamaya çalışırken paylaştığımız insanlar sıradan insanlar değil. O yüzden burada bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi sohbet olduğu için dipnot deyimini kullanamıyorum ama bir kitap olsa, bir yansıttığım bir yazı olsa dipnottan okuyorum diyeceğim. Dipnot olması gereken bir şey. Nedir bu? Resulullah Aleyhisselam'ın aile hayatı anlatırken her ailede problem olur düşüncesiyle hareket ederek bir yandan sürekli problem varmış gibi, diğer yandan da o kutlu yuva sıradan bir haneymiş gibi anlatılıyor maalesef. İfrat, tefrit yani. Ancak bu ev öylesine sıradan bir ev değildir. Her ev özel olduğu gibi bu ev çok daha özeldir. Üstelik sadece özel değil, özelin de özeli. Özele girmek, özeli konuşmak, özeli eşelemek, kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi aksine çok şey de kaybettirir. Bu yüzden edebimizi takınarak bakmalıyız hadiselere. Her evde problem olur diyerek Resulullah Aleyhisselam'ın özelini eşeleyenler fitneden başka bir şey üretmiş olmazlar. O evde hiç problem yoktu diyenler de aslında doğru söylemekle beraber gündelik hayatımıza örnek alma konusunda zorlanırlar. Bu konuda ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da sevgili annelerimiz neyi ne kadar paylaştılarsa onunla yetinmeli, daha ileri gitmemeliyiz. Bu açıklamayı niçin yapıyorum? Bu konuda yani Resulullah'ın kendine haram kıldığı şey konusunda çok farklı ifadeler var kaynaklarda. Bazı kitaplara geçmiş. Onlara biraz cevap olsun istiyorum. Bir hadiseyi naklederken o hadiseyi ne kadar anladığımızı iyi düşünmemiz lazım. Bazen bir şaka bir gönül kırabileceği gibi bazen bir şaka kırık gönlü tamir edebilir. Hep bunlar yaşanan şeyler. Resulullah Aleyhisselam'ın, sevgili annelerimizin, ashab-ı kiramın hayatları bizim için sıradan bir tarihi hadiseler, hikayeler değil, Kur'an-ı Kerim'in pratik uygulanış şekilleridir. Yani ne kadar çok Resulullah Aleyhisselam'ı, ashab-ı kiramı bilirsek o kadar Kur'an'ı daha iyi anlamış oluruz. Çünkü gelen vahiy ilk kez onların hayatında şekil buldu. Yani tabirimin mazur görün, nasıl tefrit deyim kullanayım bilemiyorum. Vahiy teori düşünün. Teori. Resulullah'ın ve ashabın hayatını pratik düşünün. Vahiy onların hayatında pratize ediliyor çünkü. Hayata yansıtılıyor. O yüzden hadise ne olursa olsun değerlendirirken, konuşurken, yazarken kılı kırk yaracağız, ona göre konuşacağız. Bu her Müslümanın en temel edebi olmalı efendim. Evet, Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabıyla her geçen gün yeni şeyler yaşıyordu. İslam eğitim ve öğretimi sürerken tebliği de sürüp gidiyordu. Bu arada içte ve dışta çokça gelişmeler oluyordu. bazı özel durumlar da yaşanıyordu tabii. İçte ve dıştaki çok güzel gelişmeler artan bir güzellikle sürerken bir gün çok farklı bir şey daha yaşandı. Farklı bir şey. Çok özel olan bu durum kısa sürede duyulduğu için özel olmaktan çıktı. Peki nedir diyeceksiniz? Bu bir sır meselesi. Biz buna sır hadisesi diyoruz. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hafsa annemize bir sırrını söyleyip bu sırrı gizli tutmasını da sıkı sıkıya tembih etmişti. Şimdi merak ettiniz, sır nedir? Bu sırrın ne olduğuna ilişkin farklı rivayetler var. Bazı kaynaklarda bu sırrın kendisinin vefatından sonra ilk defa Hazreti Ebu Bekir'in, ondan sonra da Hazreti Ömer'in bu ümmetin başına halife olacakları şeklindedir. Bazı kaynaklarda ise bu rivayet tekrarlanmakla birlikte çok daha farklı rivayetlerde vardır sır meselesi. Bunun yanında yine bazı kaynaklarda bu sır Hazreti Hafsa'ya değil Hazreti Ayşe annemize söylenmişti. Bu sır Hazreti Hafsa'ya değil Hazreti Ayşe annemize söylenmişti. Ya da Ayşe annemiz görmemesi gereken bir şeye şahit olmuş, Resulullah Aleyhisselam da bunun sır olarak kalmasını istemişti. Yine kaynaklarımızın belirttiğine göre her iki annemiz de verdikleri, yani söz verdikleri halde bu sırrı birbirlerine söylemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam ısrarla tembih ettiği halde bu sır öncelikli olarak iki annemiz arasında paylaşılmıştı. Resulullah Aleyhisselam kimseye söylenmemesi gereken sırrın iki annemiz tarafından birbiriyle paylaşıldığını vahiy ile öğrendi. Öyle ya, nereden biliyor diyeceksiniz. Ayeti okuyacağım biraz sonra. Çok üzüldü tabii. Çünkü bu çok özel bir durumdu ve özelde kalması gerekiyordu. Evet. Yani Aleyhisselam bir sırrı annemizle paylaşıyor ya da annemiz bir sırra vakıf oluyor. Aleyhisselam bunu kimseye söylememesini söylüyor. Hikmetlerini sonra göreceğiz. Bu annelerimiz Hazreti Hafsa ile Hazreti Ayşe annemiz bunu birbirine söylüyorlar. Aslında olayın özü bu. Sır meselesinde hadisenin özü genelde bu. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam bir sır vermişti bir annemize ya da annemiz bir sırra vakıf olmuştu. Aleyhisselam da bunu kimseye söylememesini tembih etmiş olmasına rağmen Hazreti Ayşe ile Hazreti Hafsa annelerimiz bunu paylaşmışlardı. Her iki annemizi uyarmak için önce birinin sonra da diğerinin olmak üzere her birinin yanına ayrı ayrı vardı. Her birinin yanına ayrı ayrı vardı Aleyhisselam. Israrla tembih ettiği halde verdiği bu sırrı niçin paylaştıklarını sordu. Onun bunu nereden ve nasıl öğrendiğine şaşıran annelerimiz bunca şaşkınlıklarına rağmen sormadan edemediler. Çünkü iki anne paylaştı, henüz kimse bilmiyor. Bunu sana kim haber verdi ya Resulallah? Öyle şaşırdılar. Kimse bilmiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı çok açık ve çok net. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluhu. Her iki annemiz de ayrı ayrı tabi. İçleri ürpererek onu tenzih ettiler. Subhanallah. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselam yaşanan bu olumsuz durum üzerine nazil olan vahyi sevgili annelerimize tebliğ etti. Vahiy nedir? Hangi ayet yani bu? Efendim, Tahrim suresinin 3. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz eserren nebiyyü ila ba'di ezvaci hadisen. Nebi, hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. Ayet böyle. Ve iz eserren nebiyyü ila ba'di ezvaci hadisen. Nebi, hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَغَرَوُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَاَعْرَدَ عَنْ بَعْدٍ. Fakat o hanım o sözü diğerine, bir diğer hanıma haber verince Allah bunu Resulüne açıklayıp bildirmişti. Nebi de o hanımına bir kısmını söylemiş, bildirmiş, bir kısmından da mahcup olmasın diye vazgeçmişti. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَأَكَ هَذَا. Resulullah bunu ona haber verince hanımı dedi ki, bunu sana kim haber verdi? قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَب۪يرُ. Nebi dedi ki, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, az önce söyledim. Gelen ayeti kerimeleri yani vahyi teori düşünsek, pratik Resulullah ve ashabın hayatında kendini gösterir. İşte ayet-i kerime yaşanmış bir olayı anlatıyor. Yani sadece o döneme bağlayıp tarihsel mutfağına atarsak orada kalır. Burada Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek bir mesajı veriyor tüm insanlığa. Ancak önce annelerimizin durumunu anlayalım. Nazil olan ayeti kerimeyi dinleyen sevgili annelerimizin her ikisi de tekbir getirerek şaşkınlıklarını bir defa daha ortaya koydular. Sırrın ifşa edilmesi başlarına çok büyük bir iş açmıştı. Resulullah Aleyhisselam sevgili annelerimiz ile çok iyi geçinirdi. Sevgili annelerimiz de onunla iyi geçindikleri gibi kendi aralarında da uyumluydular. Aralarında çok güzel bir beraberlik vardı. E şimdi ayete bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselam bir özelini bir annemiz diğer annemizle paylaşıyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın bir özelini bir annemiz diğer annemiz ile paylaşıyor. O annemiz de bir kasıt ya da kötü niyet olmaksızın Resulullah'ın kendisiyle paylaştığı bu özeli gidip bir diğer annemizle paylaşıyor. Bu durum vahiy ile Resulullah'a bildiriliyor. Ayet-i kerimede açıkça ifade edilen konuşmalar yaşanıyor. Olayın özü bu yani. Evet. Olayın özü bu. Bunu da iyi anlamamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Bir başka beraberlik var burada ki belli ki bu sırrın ifşasında asıl faktör bu olmuştur. Söz sırrı az çok anlaşılıyor. Söz sırrı. Fakat beraberlikten doğan sır o kadar anlaşılmıyor. Resulullah Aleyhisselam her yönüyle örnek olduğuna göre bu beraberliği de anlamamız lazım. İşte burada ister istemez Maria annemiz akla geliyor. Bu da meşru bir beraberliktir tabii. Sır hadisesinin bir diğer yönü de budur diye düşünüyoruz. Evet. Biz de bundan fazlasını bilemeyiz. Bundan da ileri gitmeyiz. Ama vahiy ile sabit olan hadiseyi de görmemezlikten gelemeyiz tabii. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu çok açık bir şekilde vahyini inzal buyuruyor. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. Bu ifadeyle yürekleri titreyen annelerimiz ister istemez bir iç inkılabı yaşadılar. Haber her şeyi bilen kaynaktan geldiğine göre Allah dilerse iki eşin arasında geçen şeyleri de Resulüne bildirir. Ve öyle de oluyor burada. Yüce Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini, her şeyi duyduğunu ve her şeye kadir olduğunu bütün hepsi çok iyi biliyorlardı. Sadece kuru bir inanç ve sadece kuru bir bilgi, kültür değildi ki bu. Bütün gönülleriyle böyle inanıyorlardı. Hayatlarının her yönünde de bunu görüyoruz çünkü yansıtıyorlar. Ama burada çok farklı bir durumla karşı karşıya kalmışlardı. Bir yandan sahipsiz olmadıklarını çok net görmüşler, bir yandan da gerçek sahip ben varım dercesine bir uyarı gönderiyordu. Ben varım dercesine. Bilen ve gören olarak Allah var. Allah. Şimdi daha çarpıcı ayete geldik. Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn tetuba ilallahi fakat sagat kulubukuma. Dehşet bir ayet. İn tetuba, eğer ikiniz tevbe ederseniz ilallahi Allah'a. Tevbe edin diyor. Tetuba, in tetuba, ikiniz, isim yok. İkiniz in tetuba ilallahi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz, tevbe edin yani yerinde olur bu. Fakat sagat kulubukuma, ikinizin de kalpleriniz kayıp sapmıştı. Kalp kaymıştı yani. İkinizin kalbi. Fakat sagat in tetuba ilallah fakat sagat kulubukuma. İkisinin, o ikisinin kalbi kaymıştı yani oynamıştı. Kalp kayması yani. Sagat kulubukuma. Bu ayet o kadar çok zor yani buna bir şey söylemek. Bu iki annemiz de öyle sıradan anneler değil yani. Annelerin önündeki anneler bunlar. Allah diyor ki kalpleriniz kaydediyor. Niye? Şakada dozu ayarlayamadılar. Resulullah Aleyhisselam'ı üzdüler. Sırrı ifşa ettiler. Bu kalp işi işte sırrı ifşa etmek. Ve in tezahara aleyhi fe innallaha huve. Şimdi fe in tezahara aleyh parçalayayım ayeti biraz. Allah diyor ki eğer ikiniz bir araya gelir peygambere karşı birleşirseniz ona karşı birbirinize arka verirseniz fe innallaha muhakkak ki Allahu Teala huve mevlahu onun mevlasıdır ve cibrilu Cebrail de ve salihul müminin salih müminler de ve melaiketü melekler de ba'da zalike zahira bunların dışında melekler de onun dostudur. Şimdi ben şöyle bunu bir bütünleyeyim de şuradan almıştım şuraya bütün mana vereyim. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. İkinizin de kalpleriniz kayıp sapmıştı çünkü. Ve ona yani Resulullah'a karşı birbirinize arka verirseniz eğer bilesiniz ki onun Mevlası yani dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin salihleridir. Bunların ardından melekler de ona yardımcıdır. Allahu Ekber diye geldi burada tekbir getirme. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sevgili annelerimizin şahsında iman eden bütün müminleri tövbeye davet ederek buyuruyor ki, ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz, tövbe edilmez mi hiç? Ayşe annemiz de, Hafsa annemiz de yanıp yakılarak tövbeye yöneldiler tabii. Yüce Allah Celle Celaluhu, belki böyle bir şey yaşanmasın diye sevgili annelerimizin şahsında bütün insanlığı uyarıyordur. Kim bilir? Ama burada ikiniz kelimesi çok özel bir ifadedir. Bu iki annemizin ismini vermeden ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz diye buyurarak onları apaçık bir tövbeye davet ediyor. Bilindiği gibi tövbe bir hata ya da günah işlendiğinde yapılır. Her iki annemizin açıkça hata yaptıklarını vurgularcasına onların tövbeye davet edilmesi üzerinde durup düşünmemiz gereken bir konu. Hafsa annemiz böyle bir duruma düşmekten dolayı o kadar çok üzüldü ki yemeden içmeden kesildi. Ayşe annemiz de aynı durumdaydı. Ayet-i kerime ikiniz diye sanki onları parmakla gösteriyor gibi. Bu boyutu da yürekleri yeniden oynatıyordu tabii. İleriki yıllarda Ayşe annemize soracaklar. Biliyorsunuz o çok uzun yaşadı. Resulullah'tan sonra da 47 sene yaşadı. Bunu daha önce görmüştük. Bu ayeti okuyan tabiinden alimler Ayşe annemize ey annemiz dediler. Bu ikiniz diyor burada. Bunlar kimdir? Diye sordular. Bu aynı zamanda bakın az önceki şeyi de destekleyen bir ifadedir. Peygamber ve sahabenin hayatı Kur'an'ın tefsiridir. Şimdi okudu ayeti. İkiniz kim? Ayşe anneye sordum. O da benimle Hafsa dedi. Ayşe annemiz. Evet. Şimdi efendim. Burada ikimiz kelimesi çok özel bir ifadedir. Bu iki annemizin ismini vermeden ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz diye buyurarak onları apaçık bir tövbeye davet etti. Hafsa annemiz, Ayşe annemiz efendim ikiniz kelimesine takılmışlar. Az önce ifade ettiğim gibi sanki neredeyse parmakla gösteriliyor gibi. Tefsir kaynaklarımızda kalpleriniz kaydı, kalpleriniz saptı şeklinde anlatılan bu hadise bir başka korkunç boyutu ortaya koymaktadır. Üstelik bu durum çok net bir şekilde ikinizin de kalpleriniz kayıp sapmıştı diye buyurularak çok sert bir uyarı yapılıyor. Subhanallah. İkinizin de kalpleriniz kayıp sapmıştı. Kalpler nasıl kayar ya da kalplerin kayması ne demek? Bu ne korkunç bir ifade böyle. Ayşe annemiz ile Hafsa annemiz nasıl hemen tövbeye yönelmişlerse burada kayıp helak olmaktan kurtulmak için yani kalplerin kayıp helak olmadan kurtulmak için daha bir gayretle Allah ve Resulüne yöneliyorlar efendim. Tevbe ve istiğfarların yanında derin bir pişmanlığın, gözyaşların arınma çabasının olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, kalp kayınca beden de kayar. Kalp sapıtırsa beden de çöker. Bu yüzden Yüce Allah Celle Celaluhu tabir yerindeyse sevgili annelerimizi gönüllerinden tutup sarsarak kendilerine gelmeleri için yeni bir fırsat veriyor. Kendinize gelin dercesine bir uyarıdır bu. Resulullah Aleyhisselam kendisine itaat edilmesi için gönderilmiş bir Resul olarak İslam'ın hem tebliğcisi hem yaşayanı ve hem yaşanması için mücadele edenidir. Dolayısıyla her halükarda ona itaat edip buyruklarının hemen yerine getirilmesi gerekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın uyarısı hem çok açık ve hem de çok sert bir şekilde geliyor. Resulullah'a karşı birbirinize arka verirseniz eğer, yani ona karşı birleşirseniz ikazı uyarının şiddetini daha bir artırıyor. Onun yanında ben varım ben dercesine dehşetli bir uyarı var burada. Onun Mevlası benim diye buyurduktan sonra Cebrail ve müminlerin salihleri diye devam ediyor. Yani siz bu tür davranıştan sakınıp iyilerden olun dercesine ince bir uyarı daha var burada. Daha da ileri götürüp Resulü'nün meleklerden dostlarını önlerine koyuyor. Meleklerden dostlarını önlerine koyuyor. Mevla sırrı var burada. Dostluğun en güçlüsü ve en yücesi hem de Cenab-ı Hak ile bu yakınlık içinde yaşamak varken Mevla sırrının uzağına düşme tehlikesine karşı oldukça düşündürücü bir uyarıdır bu. Oldukça düşündürücü bir uyarı. Arkasından daha sert geliyor annelerimiz için bu sefer. Daha sert. Bu da 5. ayet-i kerime Tahrim suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in tallakakunne. Ya. Nasıl şimdi biz bunu açıklayacağız? Parça parça zor olacak. Ben bütün açıklayayım. Asa rabbuhu in tallakakunne en yubdilehu ezvacen hayran minkunne muslimatin mu'minatin kanitatin taibatin abidatin saihatin seyyibatin ve ebkara. Şiir gibi gidiyor ayet-i kerime. Bari. Ey Nebi hanımlara, onları uyarıyor Allah Teala. Eğer o sizi boşayacak olursa, boşama kelimesi, o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı olan, Allah'a teslimiyet gösteren Müslüman, yürekten iman ile inanan, içtenlikle, sebatla, gönülden itaat eden, tevbe eden, Allah'a gerçek manada ibadet, kulluk eden, oruç tutan, dünyada bir yolcu gibi yaşayan dul ve bakire eşler verebilir. Ayet bu. O sizi boşarsa, Allahu Ekber. Kadın ya da erkek eşlerinden birinin boşanma sözcüğünü kullanması ne kadar da onur kırıcı, ağır bir ifadedir. Üstelik burada erkeğin kadına karşı bir ifadesi olarak veriliyor. Bu hadise görünüşte küçük bir şakaydı ama sonu boşarsa ifadesini kullanacak kadar büyük bir tehlike doğurdu. Sadece boşamak değil, sizden daha iyi ifadesiyle siz iyilerden daha iyi olun dercesine üst düzey bir ikaz ile karşı karşıya kalıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Evet. Yani Resulullah Aleyhisselam sırrın ifşa edilmesini istemiyor ama sır ifşa ediliyor. Neticede böyle sert bir ifadeyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Burada üzerinde durulması gereken çok şeyler var. Ayet-i kerimeler insanın iliklerine işleyecek kadar ufuk açıp önümüze, yani bizi tutup sarsacak kadar ya da az önceki ayet ifadesiyle yürekten tutup sarsarcasına Resulullah'a karşı nasıl bir duruş ortaya koyacağımızı çok net bir şekilde ifade ediyor. O yüzden hep sohbetlerde söylemeye çalışıyorum. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın seçkin kulu. Allah-u Teala seçkin kuluna seçkin hanımlar verir. Seçkin hanımlar, özel hanımlar, seviyeli hanımlar da seviyelerini korur, korumalı. Seviyenin düşmemesi için işte zaman zaman böyle ayarlar gerekiyor. Ve Cenab-ı Hak da bu ayarları veriyor. Üstelik bunları ayeti kerime olarak verip kıyamete kadar hepimizin, yani bir problem olduğunda ailede çözüm noktasında nerede nasıl duracağımızı da ortaya koymuş oluyor. Bu hususlara önümüzdeki hafta değinmek ve konuya devam etmek üzere bugün de burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.